Ayrım 7. Mesnevi terapi. Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Sayfa 101. Olumsuz düşünce kalıpları. Utanç doluyum. Berbat birisiyim. Hikaye. Suyun nasihatı. Su pis bir adama, "Ey pis adam, koş bana gel ki seni temizleyeyim," dedi. Pis adam, "Sudan utanıyorum," dedi. Bunun üzerine su, "Eğer utanırsan nasıl temizleneceksin? Bu pislik benim dışımda nasıl temizlenir?" dedi. Gönül ten havuzunda çamura bulandı. Ama ten gönül havuzunda temizlendi. Temizliği amaçlamak pis şeyleri kendiliğinden yok eder. İnsanın kendini utanç içinde berbat hissetmesi kendine karşı yanlış bir inanışıdır. Adam sudan utandığı için suya girip temizlenmiyor. Pis insanın temizlenmesi için temizlenme talebinde olması lazım. Aslında temizlenmek isteyen insanı temizleyecek şeyler hazırda bekliyor. Bazı insanlar kendisine yardım edecek insandan utanabiliyor. Bazı insanlar, "Berbatlığı nasıl gideririm? Utançtan nasıl kurtulurum?" demek yerine "Ben berbat biriyim." diyerek bir bakıma talihlerinden şikayet etmeyi bir sığınak haline getirirler. Kişi bunun yerine çözüm odaklı düşünmelidir. Gönlün ten havuzunda çamura bulanmış ol ama gönlünü düzeltmen gerekiyor. Gönlünü güzel şeylerle doldurursan kötü şeyler kendiliğinden gider. Bir havuzu temizlemek için en doğal yöntem akarsudur. Havuza devamlı temiz su girerse bir müddet sonra su temizlenir. Bu sebeple akarsular hiçbir zaman kirli olmaz. Durgun sularda mikrop olur. Mevlana diyor ki, "Gönül havuzunda temizlen. Böyle olunca bedenin temizlenir. Havuzuna güzel duyguları doldur. O zaman utanmana lüzum kalmaz. Kirler kendiliğinden kaybolur." Kötülükle mücadelenin esası iyiliklerle donanmaktır. Kötülükle mücadele, kirlilikle mücadele gibidir. Temizliği artırmak, temizliği amaçlamak, kiri temizlemekten daha kolaydır. Kirliliği kendiliğinden yok eder. Temizliği amaçladığın zaman temizlenirsin. Kötülüğe bulaşmış olsan bile ümitsizliğe düşmek, berbat biriyim demek kendine yanlış kodlamaktır. Mevlana yanlış zihin kodlarını değiştiriyor. Kişiyi mutsuz eden, hastalıklı düşüncelerin başlamasına sebep olan yanlış kodların yerine doğru zihinsel kodlar veriyor. Yanlış kodları düzeltiyor, berbat biriyim diyen insan öğrenilmiş çaresizliğe yönelmiş oluyor. Kendisini bu şekilde etkileyerek bu sözleri bir bakıma kaderi haline getirir. Ümitsizliğe düştüğümüz anki inançlarımız kaderimiz olur. Temizlenmek istiyorsan suyun sesini duyacaksın, sudan utanmayacaksın. Hikayede gönül kalbi duyguları, ten de nefsi duyguları temsil ediyor. Gönül yeme, içme, şehvet gibi duygularla kirlenir fakat gönül havuzunda temizlenir. Yani kalbi duygular daha yoğun olursa çamuru silip süpürür. Çamurla mücadelenin en güzel yöntemi kalpte iyi duyguların artmasıdır. Çamur kötüdür demek yerine bol bol su bulmaya çalışmak gerek. Mesnevi'den söz. Peygamberler dediler ki, Allah çekinip kurtulmaya imkan bulunmayan sıfatlar yaratmıştır. Fakat arizi sıfatlar da yarattı ki onları terk etmek mümkündür. Herkesin nefretini kazanan kişi o sıfatları terk eder, huylarından vazgeçerse herkesin sevgisini kazanır. Herkes ondan razı olur. 3. bölüm 2909-2910. Olumsuz düşünce kalıbı. Ben bir hayal kırıklığıyım. Hikaye. Dua öyküsü. İmanı güçlü biri her gün dua ediyordu. Bir gün iblis ona, bütün bu yalvarmalarına rağmen Allah'tan hiçbir cevap gelmiyor. Neden boşu boşuna dua ediyorsun? Dedi. Adamın morali bozuldu, uykuya yattı. Rüyasında Hızır'ı gördü. Neden dua etmekten vazgeçtin? Diye sordu Hızır. Adam dualarının cevapsız kaldığını söyledi. Bunun üzerine Hızır ona, senin ya Rabbi demen, bizim sana olan cevabımızdır. Senin çare arayışın, bizim seni kendimize çekmemizdir. Senin sevgin, bizim lütfumuzun kemendidir. Biz izin vermedikçe hiç kimse dua edemez, dedi. Dua kapı çalmaktır. Sonrasına karışmak, haddi aşmaktır. Dua edebilmek kısmettir. Kapı çalmaktır. Görünürde cevapsız kalmak reddedilmek değildir. Cevapsız kalmak da bir cevaptır. Cevapsız kalmak, dur, düşün, yeniden başla şeklinde değerlendirilebilir. Her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, bir güç gerektiğinde cevapsız bırakmayı da bir metot olarak kullanabilir. Duaya karşılık gelmemesi bir bakıma, sana ne zaman yardım edileceğine ben karar veririm mesajını içerir. Doktora giden bazı hastalar, ben illaki şu ilacı isterim diye inat ederler. Biz de doktorlar olarak böylesi bir durumda, örneğin sen mühendissin, ben doktorum. Ben mühendislikten anlamam, sen de doktorluktan anlamazsın. Onun için neyi nasıl yapacağımın kararını ben veririm, deriz. Kişinin doğru bildiği şey mutlaka onun için faydalı olmayabilir. Onun için bir insanın duasına illaki istediği şekilde cevap verilmesini beklemesi, onun kulluk sıfatını, haddini aşması demektir. Tıpkı bir hastanın doktora gidip bana illaki şu ilacı yaz demesi gibidir. Bu, o kişinin hasta kimliğine uymayan bir davranıştır. Hekim, arkadaş, senin hastalığına o ilacın hiçbir faydası yok dediğinde, o kişiye kötülük yapmış olmaz. Kesitsel düşünen kişi, sadece o anki mutluluğunu önemser. Ama bütünsel düşünen bir kimse, hayat boyu kendisi için faydalı olanı görür. O yüzden bir insanın duasına cevap beklerken, bütünsel düşünmesi gerekir. Hem dünya hayatını hem ahiret hayatını düşünmesi lazımdır. Dua edebiliyor olmak bile aslında bir bakıma gemiye girmiş olmak demektir. Kaptan köşküne henüz ulaşamamış olsak da en azından limanda kalmadık. Kaptan köşküne ulaşmak istiyorsak da onun zaman ve şartlarına uymalıyız. Gemiye giremediysek işte o zaman asıl kaybedenlerden oluruz. Bu nedenle insanın dua edebilmesi bir bakıma Rabbinin sahili selamete götüren gemisinin bir ferdi olduğunun göstergesidir. Bir kulluğun, bir aidiyetin göstergesidir. O nedenle dua edebiliyor olmak da bizim sahiplenildiğimizi, kabul edildiğimizi gösterir. Dua kapı çalmaktır. Kapının ne zaman açılacağının kararını ev sahibine bırakmalıyız. Biz sadece talep ederiz. Unutmayalım ki hakkıyla istemenin bir şartı da talebe cevap verecek konumda olanın karşısında hadsizlik yapmamaktır. Mesnevi'den söz. Allah bize yardım etmek dilerse bize yalvarmak ve münacaatta bulunmak meylini verir. 1. bölüm 1904. Olumsuz düşünce kalıbı. İnsanların beni görmezden gelmeleri berbat bir durumdur. Hikaye. Büyük savaş. Şehit olmak isteyen bir sufi tam 90 kez savaşa katılmıştı. Adı Ayyazi idi. Sufinin bütün vücudu yaralanmıştı. Şehitlik gönül işi diyordu. Böylece artık savaştan vazgeçip kendisini dünyadan çekmeye karar verdi. Nefsiyle savaşmaya başladı. Bir gün çeng sesleri duydu. Nefsi, "Haydi kalk, savaşa git," diyordu. Ama Ayyazi direndi ve nefsine teslim olmadı. "Savaşta vurulur ölürüm. İnsanlar da benim ne yiğit, ne kahraman biri olduğumu görür. Ama beni nefsimle savaşırken kimse görmüyor. Gösteriş için değil, yalnızca Allah için savaşmış oluyorum. Öyleyse küçük savaşa değil, asıl büyük savaşa devam edeceğim." En büyük ve zor savaş, iç dürtü, arzu ve eğilimlerle yapılandır. Bir kimse gösteriş için savaşıyorsa, bu onun savaşta samimi olmadığını gösterir. Samimi olmayan şeyler öze aykırıdır. Eğer iyi şeyler yapmak istiyorsak, bunları mümkün olduğunca gizli yapmamız gerekir. Bir elin verdiğini öteki duymasın. Öğüdü bunun bir tezahürüdür. Allah katında en makbul olanlar gizli ve sessiz iyiliklerdir. Hikayede Ayazi'nin niyeti şehit olmak. Fakat bunu yapmak isterken nefsi de onun yiğit olarak anılmayı istemesini sağlıyor. Nefsinin etkisiyle saf niyeti bozuluyor. İnsan davranışlarının çeşitli motivasyonları vardır. Davranışlarımızı analiz ederken birincil ve ikincil motivasyonumuzun ne olduğuna bakabiliriz. Ayazi şehit olmak istiyor ama birincil motivasyonu arkasından ne yiğit ne kahraman denilmesini istemesi. Nefsinin etkisiyle saf niyeti bozuluyor. Bu durum şehitlik özüne aykırıdır. İkincil motivasyonu ise şehit olmak. Halbuki kişi için değerli olan düşünce Allah rızası için savaşa gitmektir. Arkasından söylenecek güzel sözler ise bu davranışın motivasyon görevini üstlenebilir. Nihayetinde Ayazi'nin katıldığı savaşlarda şehit olmaması, onun gerçek şehit olması için bir kapı açıyor. Ayazi bunu fark ettiğinde de insanın asıl cihadının nefsiyle yaptığı cihat olduğunu anlıyor. Herkesin gıpta ile baktığı biri olmak her zaman iyi değildir. Hadis-i şerifte Allah'ın korudukları müstesna, dini ve dünyevi işlerde parmakla gösterilmek kişiye şer olarak yeter. Tirmizi, Sıfatul Kıyamet 21 deniyor. Allah'ın koruduğu kulları ise ihlaslı olan yani işlerinin özünü Allah rızası için oluşturan insanlardır. Dağ görünürde iple tırmanırken seni koruyanın ne olduğunu bilirsen sorunsuz yürürsün, hedefine ulaşırsın. Ama ben neymişim dediğin an ipteki cambaz gibi dengen bozulur ve tepe taklak aşağı gidersin. Mesela dağda bu tür aktivitelerde bulunanlar ufak bir dengesizlikte giderler. Toplum önünde olanlar da yanlış bir söz söylediklerinde anında itibarlarını kaybederler. İnsan bu konuda dikkatli davranmıyorsa öyle bir hata yapabilir ki neticede kendi kendini mahvedebilir. Bu hadis-i şerifte yapılan işlerde bulunması gereken ihlasın önemini vurgularken, ihlassız girişimlerin kişiyi nasıl olumsuz etkileyebileceğinin altını çiziyor. Mesnevi'den söz. İnsanın yarısı ayıptandır, yarısı gaybtan. 2. bölüm 3035. Olumsuz düşünce kalıbı. İlgi merkezi olmalıyım. Hikaye. Oduncu Öyküsü. Adamın biri rüyasında yüce kişiler gördü ve onlara kısa yoldan nasıl helal rızık bulabileceğini sordu. Adamı alıp ormana götürdüler ve ona çeşitli meyveler verdiler. Yediği meyvelerin tadı benzersizdi. Üstelik kolayca elde edilebiliyordu. Bunun üzerine adam cebindeki parayı bir yoksula vermeye karar verdi. Nasıl olsa artık benim rızık aramaya ihtiyacım yok dedi kendi kendine. Bir yoksul gördü, odun taşıyordu. Yorulmuştu. Parayı ona vermeye karar verdi. O yoksul da Allah dostlarındandı. Adamın niyetini anlayıp yanına gitti, odunlarını sırtından indirdi. Allah'ım, iyi kullarının hakkı için bu odunları altına çevir dedi. Adam odunların nasıl altına dönüştüğünü gördü ve hayretler içinde kaldı. Derken oduncu bu kez, Allah'ım, yüce kişiler tanınmaktan kaçınırlar. Onun için bunları tekrar odun yap, dedi ve altınlar tekrar oduna dönüştü. Sonra oduncu odunlarını yüklendi ve tekrar şehrin yolunu tuttu. Ne kadar emek, o kadar helal rızık. Oduncu az ama helal kazandıran bir iş yapıyor. Halbuki odunları altına çevirmesi için dua ettiğinde Allah onun duasını kabul ediyor. Ancak oduncu hayatını kolay kazanmanın peşinde değil. O yüzden adamın parasını da istemiyor. Aslında burada bir bakıma bize kaynak yönetimi dersi de veriliyor. İnsan kısa yoldan helal rızık kazanacağım diye kerameti dahi kullanmamalıdır. Gerçek helal rızık alın teriyle kazanılandır. Alın teri emek olmadan elde edilen kazanç demek ki insanı helalden uzaklaştırıyor. Bu nedenle Mevlana kısa yoldan kazanmak için bile elindeki imkanları ön plana al ve doğru şekilde kullan. Bolluk içinde olsan bile israf etme. Helal budur diyor. Kaynak önce üretilir, sonra tüketilir. Bir kimsenin eline üretmeden hazır bir kaynak geçse bile onu üretilmiş bir kaynak gibi tüketmesi gerekiyor. İnsan emek vermediği şeyin kıymetini bilmez. Mesela psikiyatrik görüşmede terapist hastaya bir takım bilgiler aktarır. Hasta o bilgiyi seansın ücretini ödeyerek satın almış olur. Bu kanaatin de terapötik bir değeri vardır. Onun için bazı psikanalistler hastalarına kredi kartı kullandırmazlar. Kişinin parayı nakit olarak vermesi sağlanır. Bu durum o kişide aldığı bilginin daha kalıcı olmasını sağlar. Bunu örnekleyen şöyle bir olaya tanık oldum. Bir hanım terapi için kız kardeşini getirmişti. Kız kardeşi ücretsiz seans olacak diye biliyormuş. Sonradan ücret verileceğini öğrenmiş. Eve gittikten sonra ablasına, "Ben aslında ilaçları kullanmayacaktım. Fakat senin para verdiğini görünce kullandım." demiş. Bu yaşanmış örnekte de net bir şekilde görüldüğü üzere insan emek vermediği ya da bedel ödemediği şeyleri zihninde değersizleştiriyor. O yüzden kulağa küpe olsun lafı boşuna söylenmemiş. Kişi yaşadığı tecrübelerde ya bir bedel ödeyecek ya da canı yanacak ki aldığı bilgiyi kalıcı belleğe koyabilsin. Bilginin kalıcı bellekte yerleşebilmesi için o bilginin duygu boyutunun da olması gerekiyor. Duygu boyutu ya ödüldür ya da ceza. Mesela yemek yerken deprem olsa o yemek asla unutulmaz. Çünkü bilgi esnasında kişinin hissettiği bir duygu katılmıştır sürece. O duygu sayesinde kalıcı bilgi oluşur ve unutulmaz. Bunun gibi bedeli ödenen bir emek karşılığı olan bilgiler insan belleğinde kalıcı belleğe yerleşir. Hikayede o kişinin ormanda bolluk içerisindeyken parasını har vurup harman savuracağına, emek verip kazanması gerektiği, makbul olanın o olduğu vurgulanıyor. O yüzdendir ki Gece namazı olan teheccüd çok makbuldür. Çünkü herkes yatarken namaza niyet eden kişi, nefse tatlı gelen gece uykusunu bölüp ibadete kalkmıştır. Kişinin nefsinin çıkardığı engellere rağmen yapılan ibadetler daha sevaptır. İnsanlar ibadet hayatlarının başında büyük bir heyecan duyarlar. Kişi ibadetini büyük bir zevkle yaparken bir müddet sonra o heyecan diner. Ancak kişi artık heyecan duymasa da, nefsine zor gelse de ibadetine devam ederse asıl ibadet o olur. Zor öğrenmeler bunun gibidir ve kalıcı bellekte kalır. Önemli olan gayret edip, emek verip, alın teri dökerek kazanmaktır. Mesnevi'den söz. Mal ve para baştaki külah gibidir. Külaha sığınan ise keldir. Kıvırcık ve güzel saçları olan kişiye gelince, külahı giderse ona daha hoş gelir. 1. bölüm 2343-2344. 7. ayrımın sonu. Sayfa 115.